Ayrım 2.
Lev Wittgenstein örneğin şöyle der: konumuz estetik, çok geniş bir alandır ve görebildiğim kadarıyla da tüm yanlış anlaşılmaktadır. Güzel gibi bir sözcüğün kullanımı başka sözcüklerin kullanımından çok daha kolayca yanlış anlaşılmalara götürür. Ludwig Wittgenstein, Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychologie und Religion, sayfa 19. Buradan anlaşıldığı gibi, Wittgenstein'a göre estetiği yanlış anlamalara götüren neden, geniş bir alanının olması gereken estetik gibi bir bilimin yalnızca güzele bağlanıp sınırlandırılmasıdır. Wittgenstein'a göre böyle bir belirleme doğru değildir. Estetik, güzelin ne olduğunu bize anlatan bir bilim olarak düşünülebilirdi ama bunu dile getirmek tümüyle gülünçtür. Umuyorum ki o zaman estetiğin hangi kahve türünün bize daha çok tat verdiğini de söylemesi gerekir. Aynı eser sayfa 33. Çünkü Wittgenstein'a göre güzel, estetik gibi geniş bir alanı bulunan bir bilimin tek başına konusunu oluşturamaz. Ona göre güzel, böyle bir bilimin objesi olma değerinden bile yoksundur. Güzel, diyor Wittgenstein, bir sıfattır ve bunun belli bir niteliği vardır, yani güzel olma niteliği. Aynı eser, sayfa 19. O halde günümüz düşünüşü içinde estetik, salt bir güzellik bilimi olarak temellendirilemez. Ancak güzellik ile insan arasında belli bir ilgi vardır. İnsan güzelden hoşlanır, ondan haz duyar. Güzelliğin amacı insana haz vermektir. Buna göre araştırılacak şey güzellik olmayıp bu haz fenomenidir. Olaya böyle psikolojist bir açıdan bakan G. Theodor Fechner 1801-1887, hazdan acıya kadar olan duygu ilgilerini incelemesi gereken böyle bir bilime hedonik, hedone Grekçe haz demektir, adını vermiştir. Ama bütün bu yeni öneriler Herder'in Kalligones'i, Hegel'in Kalliolojisi ve Fechner'in hedoniyi belirli bir beğeni ve kabul görmemişler, bunların hiçbiri benimsenmemiş ve özellikle de Kant'ın ve F.R. Schiller'in estetik sözcüğüne ağırlıklarını koymalarıyla estetik adı bugün estetik dediğimiz bilimin adı olarak yerleşmiş ve artık bu konudaki tartışmalar da sona ermiştir. Ancak 20. yüzyılın başında estetiğin kuruluşu ile ilgili yeni bir savın ortaya atıldığını görüyoruz. Bu savı ortaya atan çağdaş İtalyan filozofu Benedetto Croce'dir. 1866-1952. Bu İtalyan filozofuna göre estetik dediğimiz bilim, Baumgarten'den önce bir İtalyan filozofu tarafından kurulmuştur. Bu filozof Giovanni Battista Vico'dur. 1668-1744. G. B. Vico, şiir ve sanatın özünü incelediği Scienza Nuova, Yeni Bilim adlı 1725 yılında yayınladığı yapıtıyla Baumgarten'den 25 yıl önce Croce'ye göre estetiği kurmuş sayılmalıdır. Ama ne var ki Croce'nin bu savı belli bir yankı ve ilgi görmemiş, estetik biliminin kurucusu ve aynı zamanda isim babası olarak Baumgarten geçerliğini korumuştur. Bugün artık bu konudaki tartışmalar da sona ermiş, hem estetik sözcüğü bu bilimin adı olarak varlığını korumuş, hem de Baumgarten bu bilimin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi estetik yeni ve modern bir bilimdir. Gerçi böyle bir yargı doğru da sayılır ama bu bilimin içine aldığı problemlere bakacak olursak bu problemlerin çoktan beri var olduğu, şu ya da bu biçimde araştırılmış olduğu da söylenebilir. Buna göre bir bilim olarak estetik tarihi ile estetik problemler tarihi birbiriyle örtüşmezler. Bilim olarak estetik yeni bir bilim olduğu halde estetik problemler genelde çok eskidir, insan düşünmesi kadar eskidir. Bu bakımdan estetiğin konusunu belirlemek, bir anlamda bu problemlerin ne tür problemler olduğunu ortaya koymak anlamına gelir. O halde buradan sormamız gereken yeni bir soru ortaya çıkıyor. Estetik problemler ne tür problemlerdir? Estetik problemler geniş bir varlık alanı oluştururlar ve heterojen nitelikte problemlerdir. Bu heterojen problemler bir noktada klasik, geleneksel estetik ile günümüz estetiğini de birbirinden ayırırlar. Baumgarten, Kant ve Hegel'den kaynaklanan geleneksel estetik, estetiğin araştırma alanını ya güzellikte ya da sanatta bulur. Bu anlamda da estetik ya güzellik felsefesi ya da sanat felsefesi olarak belirlenir. Geleneksel estetik güzellik dediği zaman da doğa ve teknik güzelliğini, bağımlı güzellik diyerek özgür güzellik dediği sanat güzelliğinin dışında bırakır. Sanatı da yalnızca güzel sanatlar kavramına bağlar ve güzel sanatları inceler. Ancak yüzyılımızın başında böyle bir estetik anlayışına ilkece karşıt bir estetik görüşüyle karşılaşırız. Bu görüş B. Kroke'nin estetiği temellendirmesidir. B. Kroke'ye göre estetiğin konusu tümel bir varlık alanı olan sezgidir. Sezgi, intuition, kavramsal bilgiden önce gelen, onun temelini oluşturan, bize bireysel olanı veren en yalın bir bilme biçimidir. Şunlar sezgilerdir. Bu ırmak, bu göl, bu dere, bu yağmur, bu bardaktaki su. B. Kroke, ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik, sayfa 132, çeviren İsmail Tunalı, İstanbul 1983. Sezgi bize bireysel olanı verir ama bundan ötürü de o algıyla aynı şey anlamına gelmez. Algılar gerçeği, reel olan şeyi bize verirler, oysa sezgiler gerçekliği bildirdikleri gibi gerçek olmayanı da, hayalsel olanı da bildirirler. Tinsel bir etkinlik olan sezgi, kavramdan, kavramın zihinsel bir etkinlik olması, duyumdan ve tasavvurdan da duyum ve tasavvurun eylemsizliğine, maddeye dayanmaları, algıdan da algının gerçekliğe zorunlu olarak bağlı olması ile ayrılır. Ancak bütün bu sınırlamalar içinde sezgi, sezgi olarak nedir? Sezgi, sezgi olarak ifadedir, expression. Bir ifade olarak objektifleşmeyen bir şey sezgi değildir. Buna göre sezgi ifadedir ve bu anlamda da bir objektifleştirme ve dışsallaştırmadır. Sezgi ve ifade, gündelik sezgi ve ifadelerden sanat sezgisi ve sanat ifadelerine kadar çok geniş bir alana yayılır. Bu geniş sezgi ve ifade alanını tümel bir bilimin incelemesi gerekir. Bütün bu sezgileri inceleyen böyle bir bilim vardır ve bu bilim de estetiktir. Bakınız, E. Tunalı, B. Kroke Estetiğine Giriş, İstanbul 1983. Ama ne var ki, Kroke'nin estetiği böyle bir tümel ifade bilimi olarak temellendirmesi fazla etkili olamamış ve estetiği geleneksel anlayış içinde kavramaya devam edilmiştir. Bu derece dar sınırlar içinde kapalı olan bir estetiğin ne doğa, ne toplum, ne de teknolojik gerçeklik ile ilgisinin olmayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Estetiğin bu anlamda insan ve insan yaşamı, toplum ile ilgisi olmayan insan için bu lüks bilimin içinde yaşadığı fil dişi kuleden çıkarılması, insana, insan yaşamına, doğaya, topluma ve teknolojik gerçekliğe inmesi gerekirdi. Çağdaş sanatlarda gerçekliğe inme yönünden yapılan devrim nasıl sanatı müze ve galerilerin tutsaklığından kurtarıp onları içinde insanın yaşadığı, çalıştığı, gezdiği kentlere, kentlerin sokaklarına götürüyorsa, sanatta meydana gelen bu kökten değişmeler, sanat ve güzellik teorilerinde ve estetikte de kökten değişmelere yeni bir estetik ve yeni bir değerler sistemi oluşturmaya götürüyor. Bugün henüz böyle bir estetik kurulmuş değil ama onun kuruluşunun psikolojik ve kültürel hazırlıklarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Buna göre yarının estetiği, geleneksel estetik gibi insan ve toplum için artık lüks bir bilim olmayacak. Tersine insanı tüm biçim vermeleri içinde inceleyen, insana, topluma ve teknolojiye dayalı bir tümel, evrensel ama aynı zamanda insansal bir bilim olacaktır. Günümüz için böyle tümel bir estetiği planlamak olanak dışı. Çünkü henüz böyle bir estetik varlık kazanmış değil. Ancak bizim burada yapabileceğimiz şey, estetik problemlerin heterojen niteliğinden kalkarak geleneksel estetiğin tek yanlılığına karşı bir tavır içinde estetik problemlerin oluşturduğu estetik gerçekliği ve bu gerçekliğin bütünlüğünü aramak ve bu bütünlüğü felsefi ve ontolojik olarak temellendirmeye çalışmak olacaktır. Böyle bir estetik de felsefi bir estetik olacaktır. O halde şimdi bu estetik gerçeklik nedir? Yukarıda estetik gerçekliğin heterojen bir nitelikte olduğunu söyledik. Estetik gerçekliğin bu heterojen niteliği onun birbirinden farklı bir takım elemanlardan, yapı elemanlarından oluştuğunu ifade eder. Onun bu heterojen niteliğini araştırmak, onu oluşturan bu yapı elemanlarını incelemek anlamına gelir. O halde bu yapı elemanları nelerdir? Her estetik fenomen zorunlu olarak bir süje ile ilgilidir. Bu süje, bir estetik tavır alma, bir estetik algılama varlığı olarak estetik fenomenin bütünlüğüne, estetik varlığa katılır. Süjenin estetik varlık için vazgeçilemez bir durumu, bir zorunluluğu vardır. Çünkü sanat yapıtı ya da güzel dediğimiz şey, yalnız bir süje için, bir süjenin estetik tavrı ve algısı için bir sanat yapıtı veya güzel bir şeydir. Estetik fenomen için süjenin varlığı zorunludur ama o, estetik fenomenin biricik taşıyıcısı ve belirleyicisi değildir. Ne var ki, psikolojist eğilimli estetikçiler, süjenin önemini mutlaklaştırarak estetik fenomeni ona indirgemek isterler. Daha açık söylenirse, süjeyi, süjenin estetik tavrını ve estetik algıyı, özdeşleyim, Enfühlung aktını, estetik algıyı, aperception'ı ve estetik beğeniyi incelemekle estetik fenomeni belirlediğini sanırlar. Böyle naif bir tavırla estetik fenomeni araştırmak kuşkusuz eksik ve tek yanlı bir araştırma olur. Böyle bir araştırma, süjenin estetik durum ve yaşantılarını haklı olarak ruhsal olaylar gibi ele aldığından estetik fenomeni de sırf ruhsal bir olay olarak belirleyecektir. Böyle bir estetik görüş için süjenin estetik algısının, özdeşleyiminin, estetik beğenisi ve hazının dışında artık bir başka estetik fenomen yoktur. Gerçi modern ontolojik estetik içinde süje, estetik fenomen için varlığı zorunlu olan bir şeydir. Ama ona göre estetik fenomen yalnız süjeye dayanmaz ve süjede meydana gelen ruhsal olaylardan ve yaşantılardan ibaret değildir. Oysa psikolojik eğilimli estetikçiler süjenin estetik fenomen için olan önemini mutlaklaştırarak sonunda psikolojist, monist ve sübjektivist bir estetik anlayışına vardılar. Bu estetiğe göre süjede meydana gelen estetik yaşantıları psişik özde bir doğa bilimi inceleyecektir. Bu bilim psikolojidir. Şu halde estetik psikolojinin bir dalı, bir disiplini olacaktır. Daha bu yüzyılın başlarında W. Waringer estetik objektivizminden estetik sübjektivizmle en kesin adımı atmış olan, yani araştırmalarında artık estetik objenin biçiminden değil de estetik objeye bakan süjenin davranışından hareket eden modern estetik. W. Waringer, Soyutlama ve Özdeşleyim, sayfa 12, çeviren İsmail Tunalı, İstanbul, 1985. Diyerek, estetiği değerlendirirken kuşkusuz burada doğrudan doğruya psikolojik estetiği kastetmekte ve böyle bir estetiğin başına da özdeşleyim, Enfühlung teorisiyle Theodor Lipsi koymaktadır. Gerçekten de T.H. Lips haklı olarak modern psikolojik estetiğin kurucusu olarak düşünülebilir. T.H. Lips estetiği şöyle temellendirmek ister. Estetik güzelin bilimidir. Bu çirkinin bilimini de içerir. Bir obje bende özel bir duygu, güzellik duygusu diyebileceğimiz bir duygu uyandırdığı ya da uyandırmaya yetili olduğu için güzeldir. Herhalde güzellik bir objenin bende belli bir etki uyandırma yetisine verilen bir addır. Bu etki bende meydana gelen bir etki olarak psikolojik bir olgudur. Estetik bu etkinin özünü saptamak, çözümlemek, nitelendirmek ve sınırlamak ister. Bu ödev bir psikolojik ödevdir. Buna göre estetik de bir psikoloji disiplinidir. Theodor Lips, Aesthetic 1, sayfa 1, Hamburg und Leipzig, 1903. Yine bu yüzyılın başlarında felsefede genellikle psikolojizme karşı yükselen tepki, aynı biçimde psikolojist estetiğe karşı bir tepkiyi de beraberinde getirir. Bu tepki özellikle fenomenolojiden ve fenomenolojik estetikten gelir. Fenomenolojinin felsefeye getirdiği slogan, şeylere geri dönelim sözünde somutlaşır. Bunun anlamı şudur, süjeyi, sübjektif yaşantıları bırakalım ve objelere dönelim. İleride fenomenolojik estetiği ele alırken buna yeniden değineceğiz. Psikolojiye ve özellikle de psikolojik estetiğe karşı günümüzde yöneltilen en önemli eleştirilerden biri de kuşkusuz, Wittgenstein'ın yaptığı eleştiridir. Wittgenstein'ın eleştirisi daha çok estetik yargı açısındandır. Ona göre estetiğin araştırması gereken sorun estetik yargı sorusudur. Ancak estetik yargı nasıl araştırılabilir? Halk daima bir gün psikolojinin tüm estetik yargılarımızı açıklayabileceğini düşünür ve psikoloji deyince de deneysel psikolojiyi kasteder. Ama bu gülünçtür. Gerçekten de çok gülünçtür. Psikologların yaptığı şey ile sanat yapıtları üzerine verilen herhangi bir yargı arasında hiçbir ilgi yok gibi görünüyor. L. Wittgenstein, aynı eser sayfa 44. Wittgenstein'a göre gerçek böyleyken ne var ki estetik yargıların psikolojik olarak ele alınması yine sürdürülür. Böyle bir uygulama ise estetik dediğimiz bilimi psikolojiye bağımlı kılar. Çoğu kez estetiğin psikolojinin bir dalı olduğu söylenir. Bizim her şeyi, sanatın tüm gizemlerini psikolojik deneylerin yardımıyla anlayacağımız düşüncesi. Aşırı şaşırtıcı bir düşünce. Estetik sorunların genellikle psikolojik deneylerle hiçbir ilgisi yoktur. O sorular tüm başka biçimde yanıtlanırlar. Aynı eser, sayfa 41. Psikolojinin, özellikle de deneysel psikolojinin araştırma yöntemi bellidir. Bu yöntem çok sayıda denekler kullanılmasına dayanır. Ulaşmak istediği şey bu denekler arasında etki yönünden belli bir uyumdur. Psikolojik deneyler çok sayıda denek üzerinde yapılmalıdır. Smith, Jones ve Robinson arasındaki uyum bir şeyi açıklamaya olanak verir. Şu anlamda bir açıklamaya. Örneğin bir müzik parçasını bir psikoloji laboratuvarında deneylemek ve eğer denekler bu müzik parçasının belli bir ölçüde etkisi altında bulunuyorlarsa bu müziğin tümüyle belli bir etkiye sahip olduğunu saptamak. Ama bu bir estetik araştırmada kastedilen ya da bir estetik araştırmanın varmak istediği şey değildir. Aynı eser sayfa 46. Elbette estetik bir tavır alma içinde insanın yaşadığı duygular vardır. Ah, olağanüstü gibi deyimlerle insan bunları dile getirir. Ancak bunları psikolojik olarak incelemek, onları estetik olarak incelemek anlamına gelmez. Gerçi her ikisi de bir açıklamadır ama birbirlerinden özce farklı iki açıklamadır. Bu farklılık iki kavramla dile getirilebilir. Şöyle ki, psikolojik araştırmanın ulaşmak istediği açıklama nedenselliğe, kausalite dayalı bir açıklamadır. Çünkü psikoloji bir pozitif doğa bilimidir. Buna karşılık estetik açıklama nedenselliğe dayalı bir açıklama değildir. Aynı eser sayfa 42. Çünkü estetik bir deneysel, pozitif doğa bilimi değil bir felsefe bilimidir ve bu felsefe biliminin konusu da doğrudan doğruya estetik yargılardır. Tüm mantık yargıları gibi estetik yargılarda neden, illet değil, sebep söz konusudur. Bu bakımdan estetik yargıları araştıran estetik bilimi hiçbir zaman bir pozitif doğa bilimi olan psikolojiye bağlanıp açıklanamaz. Estetik varlık kuşkusuz yalnız süjenin varlığına dayanmakla kalmaz. Estetik fenomende bu fenomene katılan süje varlığının karşısında süjenin kendisine yöneldiği, onunla ilgi kurduğu bir varlık daha vardır. Bu varlık estetik objedir. Süje, estetik fenomen için nasıl zorunlu bir varlık alanı ise, estetik objede, estetik fenomen için aynı şekilde zorunludur. Bu estetik obje geniş anlamında bir doğa varlığı olabildiği gibi dar anlamında bir sanat yapıtı, örneğin bir şiir, bir tablo, bir heykel ve bunun gibi olabilir. Estetik varlığı tanımada süjenin incelenmesi nasıl zorunlu ise aynı şekilde estetik objenin incelenmesi de zorunludur. Tarihsel oluş içinde estetik obje araştırmaları süje araştırmalarından çok daha önce başlamıştır. Ne var ki estetik objeyi araştıran estetik görüşlerde tıpkı süjeyi araştıran görüşlerde olduğu gibi estetik fenomeni bütünüyle objeye indirgemek istemişler ve aynı şekilde estetik objeyi mutlaklaştırmışlardır. Böyle bir objektivist estetik, objenin niteliklerini, varlık tarzını, varlık kategorilerini, dar anlamında sanat yapıtının ve sanatın ne olduğunu, sanat yapıtı ile doğal obje arasındaki ayrılıktan kalkarak belirlemek ister. Sanat yapıtını sınıflara, türlere ayırır, bunları birbirleriyle karşılaştırır. Bütün bunları yaparken de estetiğin bunun dışında bir başka ödevinin bulunduğunu unutur. Süjeden hareket eden bir estetiğin, subjektivist psikolojist bir estetik olmasına karşılık, estetik objeden hareket eden bir estetik, sonunda objektivist bir estetik olur. Böyle bir objektivist estetik, örneğin bir sanat felsefesidir, bir sanat ontolojisidir. Estetik varlığı sadece süje ve estetik obje elemanları belirlemez, onu meydana getiren bir varlık da estetik değer ya da güzeldir. Her estetik olay belli bir estetik değeri ortaya koymak ister. Bu değer güzel değeri ya da ideasıdır. Güzel de estetik fenomene zorunlu olarak katılır. Bir estetik obje karşısında estetik bir tavır alan süje bu tavrını bir estetik değer olarak dile getirir. Bu şiir güzeldir, bu tablo güzel değildir gibi. Güzel dediğimiz şey o halde nedir? Güzel bir değer, bir idea, bir eidos, öz olarak düşünülebileceği gibi orantı, simetri, düzen gibi estetik objenin niteliği olarak da belirlenebilir. Aynı şey çirkinlik içinde söylenebilir. Güzeli ele alan böyle bir araştırma bir güzellik teorisi veya felsefesi olur ama estetik varlığı sadece güzele indirgeyen bir görüş olarak da mutlakçı bir görüş olacaktır. Öte yandan estetik fenomen bir süje-obje ilişkisi olarak düşünülebilir. Süje-obje ilgisi bir yargı halinde objektifleşir çünkü estetik objeyle kurduğumuz ilgiyi daima estetik yargılar halinde ortaya koyarız.